Şizofren. John Katzenbach. İkinci ayrım. Birinci kısım. Güvenilmez anlatıcı. 1. Artık kendi seslerimi duyamadığım için ne yapacağımı tam olarak kestiremiyorum. Kanımca bu hikayeyi onlar benden çok daha iyi anlatırdı. En azından neyin ilk neyin son yazılacağına, neyin ortaya geleceğine dair daha kesin fikirleri ve önerileri olurdu. Ne zaman daha çok ayrıntı vermem gerektiğini, hangi bilgilerin lüzumsuz olduğunu, neyin önemli neyin önemsiz olduğunu söylerlerdi. Aradan bu kadar vakit geçtikten sonra her şeyi o kadar da iyi hatırlayamıyorum. Yardımları muhakkak çok işime yarardı. Uzun bir süre hikayenin iki kitap tutacağı arasındaki kitaplar gibi ölümle başlayıp ölümle bittiğini sanmıştım. Ancak artık o kadar emin değilim. Çok daha genç ve cidden deli olduğum o eski yıllarda, olayları asıl başlatan gizli kıskançlık ya da öfke gibi görünmez ve küçücük bir şey, ya da gökteki yıldızların konumları, okyanus gelgitlerinin gücü ve dünyanın durdurulamaz dönüşü gibi, çok daha büyük ve göze batacak bir şeydi belki de. Bir takım insanların öldüğünün farkındayım. Şanslı bir çocukmuşum ki aralarına ben de katılmadım. Sesler aniden yanımdan ayrılıp yok olmadan önce dile getirdikleri son gözlemlerinden biri de buydu. Artık onların fısıldadıkları sözcükler yerine seslerini kısacak ilaçları var. Günde bir kere görev aşkıyla bir psikotrop alıyorum. Oval biçimli, yumurta kabuğu gibi mavisi bir hap bu. Ağzımı o kadar kurutuyor ki konuşurken sesim çok fazla sigara içmiş, nefesi hırıltılı bir ihtiyarın ya da sahra çölünü aşıp gelmiş su diye yalvaran bir yabancılar lejyonu askerinin gibi çıkıyor. Hemen arkasından karamsarlaştırıcı ve intihara meylettirici, depresyona karşı koymak için tadı acı ve berbat olan bir antidepresan oluyorum. Sosyal hizmet uzmanı ne hissettiğime bağlı olmaksızın her an depresyona girebileceğimi söylüyor. Esasen kadının ofisine girip hayatımın olumlu gidişatının verdiği sevinç ve bahtiyarlıktan havalara sıçrasam bile bana günlük ilacımı alıp almadığımı soruyor. Bu insafsız minik hap hem su toplayıp davul gibi şişmeme hem de kabız olmama neden oluyor. Tansiyon ölçme cihazının kolluğu koluma değil belime sarılmış da pompalıyormuş gibi. Bu semptomları gidermek için bir diüretik bir de müsil ilacı içmem gerekiyor. Tabi diüretik de bende son derece pislik ve insafsız biri alnıma balyozla vuruyormuş gibi şiddetli migren ağrıları yapıyor. Diğer yan etkiden kurtulmak üzere tuvalete koştururken bunu geçirmek için de kodeinli ağrı kesiciler alıyorum. İki haftada bir de yerel sağlık ocağına gidip daima aynı şekilde gülümseyerek, daima aynı ses tonuyla hatırımı soran hemşirenin önünde pantolonumu indirerek kuvvetli bir antipsikotik iğne oluyorum. Nasıl olursam olayım hemşireye hep gayet iyiyim yanıtını veriyorum. Çünkü deliliğin çeşitli belirsizliklerine, kötümserliğe ve ilaçlara rağmen nasıl olduğuma zerre kadar önem vermediğini, ama yine de sormayı kendine görev bildiğini açıkça görebiliyorum. Ancak şöyle bir sorun var. Kötü ve aşağılık davranışlarda bulunmamı engelleyen ya da engellediğini iddia etmekten pek hoşlandıkları, antipsikotik ellerimde hafif bir felç oluşturmasına, Maliye Bakanlığı'nın saymanlarının karşısına çıkmak zorunda kalan düzenbaz bir vergi mükellefiymişim gibi titrememe neden oluyor. Ayrıca ağzımın kenarları da seyiriyor. Suratımın kasılıp çocukları korkutan mahallenin delisi maskesine dönüşmesini engellemek için kas gevşetici almak zorunda kalıyorum. Bütün bu kimyasallar damarlarımda cirit atıyor. Beynimde asi ergenler gibi çakıp duran sorumsuz elektrik uyarılarını kontrol almaya çalışırken, olayla hiçbir bağı olmayan ve muhtemelen duruma şaşıp kalan masum organlarıma saldırıyorlar. Bazen hayal gücümü dengesini kaybetmiş aksi bir domino taşına benzetiyorum. Önce ileri geri sendeliyor, sonra vücudumdaki tüm diğer güçlere çarpıp içimdeki bir sürü parçanın şık şık şık sesleriyle rastgele devrilmesine neden olan bir zincirleme reaksiyonu tetikliyor. Gençliğimde Sadece sesleri dinlememin yettiği dönemlerde her şey çok daha kolaydı. Çoğu zaman pek de kötü sayılmazdı sesler. Genellikle vadilerde sönüp gitmekte olan yankılar ya da oyun odasının bir köşesinde sırlarını paylaşan çocukların fısıltıları gibi hafif olurlardı. Ama ortam gerildiğinde sesler hızla yükselirdi. Hem benim seslerim benden pek bir şey istemezler. Daha çok öneri verirlerdi. Tavsiyede bulunurlardı. Üstlerine vazife olmayan sorular sorarlardı. Bazense aile ortamında kimsenin nasıl davranacağını bilmediği ama yine de Noel yemeklerine çağrılan, ara sıra anlamsız ya da düşüncesizce sözler eden ama çoğunlukla görmezden gelinen evde kalmış büyük teyzeler gibi dırdır ederlerdi. Sesler bir anlamda bana yoldaşlık ederdi, özellikle de pek arkadaşım olmadığı düşünülürse. Bir zamanlar iki arkadaşım vardı. Bu iki arkadaş bir öykünün de parçasıydı. Bir zamanlar en önemli parçalarında onlar olduğunu düşünürdüm. Ama artık o kadar emin değilim. Gerçekten deli olduğum zamanlar olarak adlandırdığım o dönemde tanıştığım bazı insanların durumu benden çok daha kötüydü. Sesleri piyadelerin eğitim çavuşları gibi, hani şu kaşlarına kadar inen, haki rengi, geniş kenarlı şapkalar giyen, şapkanın altından kazınmış kafaları görünen tipler gibi, bağıra çağıra emirler verirlerdi. Canlan, şunu yap, bunu yap. Daha da fenası, kendini öldür. Hatta daha da fenası, birilerini öldür. Kulak tırmalayıcı bu sesler Tanrı'nın, İsa'nın, Muhammed'in, komşularının, köpeğinin, seneler önce ölmüş büyük amcalarının, uzaylıların ya da belki bir melek korosunun, belki de şeytan korosunun sesleriydi. Üsteleyici ve talepkar olurlar, birbirleriyle katiyen uzlaşmazlardı. Öyle bir hale gelmiştim ki insanların gözlerindeki gerginliği, kaslarını sıkıştıran gerilimi, ısrarcı ve oldukça yüksek bir ses dinlemekte olduklarını fark edebilir olmuştum. Sonu nadiren iyi biterdi. Böyle anlarda uzaklaşıp ortak salonun öbür ucundaki girişin yakınlarında beklerdim. Çünkü son derece tarihsiz bir olayın gerçekleşmesi an meselesiydi. İlkokulda öğrendiğim, insanın hayatı boyunca aklından çıkmayan o önemsiz bilgilerden birini hatırlıyordum sanki. Deprem olduğunda kapı eşiğinde durmak en iyisidir. Çünkü kapı boşluğu yapısal olarak duvarlardan daha güçlüdür ve dolayısıyla tepenize çökme ihtimali daha azdır. Böylece diğer insanlardan birinin içindeki çalkantının patlama noktasına yaklaştığını görünce, hayatta kalma şansımı yükselteceğini düşündüğüm kapı eşiğine gidip duruyordum. Oraya sığındığımda kendi seslerimi dinleyebiliyordum. Bu sesler genellikle beni kolluyor, uzaklaşıp saklanmam gerektiğine de çoğunlukla uyarıyorlardı. Kendilerini korumaya meyilliydiler. Küçükken saflarıma ilk katıldıklarında aptallık edip onları açık açık yüksek sesle cevap vermesem herhalde bana asla teşhis konamazdı ve hastaneye yollanamazdım. Ama tabii bu da hikayenin bir kısmı. En iyi kısmı değil kesinlikle. Ama yine de artık çoğunlukla yalnız olduğum için onları tuhaf bir biçimde özlüyorum. Bu devirde orta yaşlı bir deli olmak çok ama çok zor. Ya da eski bir deli olmak, hapları aldığım sürece tabii. Artık günlerimi devinim arayarak geçiriyorum. Uzun süre hareketsiz kalmayı sevmiyorum. Bu yüzden yürüyorum. Kasabayı hızlı adımlarla seri bir şekilde dolaşıyorum. Parklardan alışveriş alanlarına, sanayi bölgelerine, her yere gidiyorum. İzliyorum, gözlemliyorum ama durmuyorum. Ya da hareketlilik görebileceğim yerler arıyorum. Mesela bir şelale, liseler arası futbol ya da basketbol maçları. Özellikle çocukları futbol oynarken izlemek iyi geliyor. Eğer önümde hareketli bir şeyler oluyorsa dinlenebiliyorum. Aksi halde günün 6-7 saati ayaklarıma kara sular ininceye dek yürüyorum. Bu günlük maraton ayakkabılarımın tabanlarını aşındırıyor, vücudumu yağsız ve zinde kılıyor. Kışları Salvation Army isimli hayal kurumunun mağazasından yalvar yakar aldığım hantal, şekilsiz postallarla idare ediyorum. Yılın geri kalanında civardaki spor mağazasından aldığım koşu ayakkabılarını giyiyorum. Dükkan sahibi üretimden kaldırılan ayakkabılardan 43 numara olan bir çiftini fark ettirmeden bana veriyor. sağ olsun. Baharın ilk aylarında buzlar eridikten hemen sonra yürüyerek şelalelere gidiyorum. Buradaki balıkları izlemek için bir merdiven var. Ben de somon balıklarının Connecticut Nehri havzasına dönüşünü gönüllü olarak gözlemliyorum. Bu görev boyunca sonsuz litre suyun barajdan akışını arada sırada akıntıya karşı yüzen kuvvetli içgüdülerin etkisiyle doğdu ve büyük bir gizem eseri kendisinin de yavrulayıp öleceği yere sürüklenen somonları saptamam gerekiyor. Somon balıklarına hayranım. Görülemeyen, duyulamayan ve hissedilemeyen güçlerin etkisiyle hareket etmenin, kişinin kendisinden daha büyük bir görevin altında sıkışıp kalmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Psikotik balıklar. Sonsuz okyanusta yıllarca mutlu mutlu gezindikten sonra içlerinde yüce bir balık sesi duyuluyor. Bu ses onları ölüme götürecek olan imkansız yolculuğa çıkmaları için ısrar ediyor. Kusursuz. Somonların bir zamanlar benim olduğum kadar deli olduklarını düşünmek hoşuma gidiyor. Bir somon görünce eyaletin vahşi yaşam hizmetleri bölümünün sağladığı forma kurşun kalemle not alıyorum. Bazen fısıldayarak onları selamlıyorum. Merhaba kardeşim. Çatlaklar cemiyetine hoş geldin. Balıklar çok hareketli, hatları ince ve zarif. Yüzlerce kilometre süren okyanus yolculuklarından ötürü iki yanları da gümüşü renkte ve parlak. Işıldayan suyun içinde alışkın olmayan gözlerin göremeyeceği pırıltılardan ibaretler. Bu yüzden onları görmenin püf noktaları var. Geldiklerinde gözlemlediğim pencereye sanki bir hayalet varlık girmiş gibi oluyor. Öyle ki bir somonun geleceğini hayvan merdivenin dibinde görünmeden önce hissedebiliyorum. Hiç balık görmeden saatler geçse de vahşi yaşam görevlilerini memnun edecek kadar çok balık olmasa da somon saymak tatmin edici. Görevliler dönen balık çizelgelerine bakarak endişe ve hüsranla başlarını iki yana sallıyor. Ama benim onları görebilme yeteneğim başka avantajlar da sağlıyor. Vahşi yaşam hizmetlerindeki patronum polisi arayıp tamamen zararsız olduğunu bildirdi. Gerçi bu sonuca nasıl ulaştığını hep merak ettim. Ayrıca doğruluğundan da cidden şüphe ediyorum. Neyse, artık futbol maçlarına ve benzeri etkinliklerine gitmeme ses çıkarmıyorlar. Artık bu eski keresteci kasabasında tam olarak hoş karşılanmasam da en azından kabul ediliyorum. Rutinim sorgulanmıyor. Bana deli değil de egzantrik insan gözüyle bakılıyor. Yıllar içinde egzantrikliğin insana yeterince güven sağlayan bir konum olduğunu öğrendim. Kirası devlet ödeneğinden karşılanan iki odalı ufak bir dairede yaşıyorum. Daireme kaldırıma bırakılmış modernizm adını verdiğim tarzda döşedim. Giysilerimi hayır kurumunun mağazasından alıyorum ya da komşu şehirlerde yaşayan benden küçük iki kız kardeşim yolluyor. Arada sırada pek de anlam veremediğim tuhaf bir suçluluğa kapılarak bana daha çok özen gösterme ihtiyacı duyuyor ve kocalarının dolaplarını talan ediyorlar. Bana nadiren çalıştırdığım ikinci el televizyonu ve ara sıra dinlediğim radyoyu alan da onlar. Birkaç haftada bir ziyaretime gelirler. Plastik kaplar içinde soğuyup koyulaşmaya başlamış ev yemekleri getirirler. Huzursuzluk içinde bir süre konuşmaya çalışırız. Konumuz genellikle kocamış anne ve babamız olur. Annemle babam artık beni pek görmek istemiyor çünkü onlara suya düşen umutlarını ve hayatın beklenmedik bir anda insana yüklediği mutsuzluğu hatırlatıyorum. Kız kardeşlerim yakıt ve elektrik faturamın ödenmesine çeşitli devlet yardımı kurumlarından gelen ufak tefek çekleri bozdurmayı unutmamamı sağlıyor. Tüm ilaçlarımı kesinlikle alıp almadığımı ise tekrar tekrar kontrol ediyorlar, bazen ağlıyorlar. Sanırım çaresizliğe ne kadar yakın yaşadığımı gördükleri için. Ama bu onların bakış açısı. Çünkü esasen benim rahatım oldukça yerinde. Delilik, insana ilginç bir bakış açısı veriyor. İnsan hayata başına gelen bir takım şeyleri daha rahat kabulleniyor. Tabii ilaçların etkisinin azalmaya başladığı zamanlar hariç. O anlarda hayatın bana ettiklerine çok kızıyor, fazla sinirli oluyorum. Ama çoğunlukla mutlu olmasam bile anlayışlıyım. Ayrıca yaşamımın bazı ilginç yanları da var. Bunlardan ilki bu küçük kasabanın başından geçenleri çok iyi biliyor olmam. Günlük gezilerimde ne çok şey öğrendiğimi bilseniz şaşarsınız. Gözlerimi ve kulaklarımı açık tutunca bir sürü bilgi kırıntısı topluyorum. Hastaneden çıkmamın ardından, orada olacak her şey olup bittikten sonra, geçen zaman içinde öğrendiğim başlıca şeyi daima uyguladım. Bu da hep gözlem yapmaktı. Gezintilerimde kimin hangi komşusuyla bayağı kaçamaklar yaptığını, kiminkinin kocasının evi terk edeceğini, bir ebeveynin ölümü ya da biletine ikramiye vurmasıyla kimlerin eline para geçtiğini bilir oldum. Hangi kolejli gencin futbol ya da basketbol takımlarında oynamak için burs alacağını, hangisinin birkaç aylığına uzak bir yerde yaşayan bir teyzesinin yanına yollanacağını ve belki de sürpriz bir hamilelikle baş etmek zorunda kalacağını öğrendim. Hangi polislerin insana müsamaha göstereceğini, hangisinin işlenen suça bağlı olarak hemen copa ya da ceza defterine davranacağını biliyorum. Ayrıca benim kimliğim ve kişiliğimle alakalı daha ufak birçok gözlem de yaptım. Mesela akşam olduğunda dükkana gelmemi işaret ederek ücret almaksızın saçımı kesen, günlük gezilerim esnasında daha derli toplu görünmemi sağlayan, sonra o gün aldığı bahşişlerin 5 dolarını cebime kaydırıveren bir berber hanım gibi. Ya da yürüyerek geçtiğimi görünce arkamdan koşup yetişen, bana içi patates kızartması ve hamburger dolu bir torba veren, çikolatalı değil, vanilyalı milkshake sevdiğimi öğrenmiş olan McDonald's'ın mağaza müdürü gibi. Deli olup kendini yollara vurmak, insan tabiatını apaçık görmenin en iyi yöntemlerinden biri. Hem zaten hiç faydam dokunmuyor da değil, bir keresinde bir fabrika kapısının hem kapalı ve kilitli olduğu saatlerde aralık bırakıldığını fark ettim, hemen polis getirdim. O da durdurduğu soygunun bütün başarısını kendi üstüne aldı. Ama bir bahar ikindisinde bir bisikletliye çarpıp bilincini yitirmesine neden olduktan sonra kaçan sürücünün plakasını aldığımda polis bana bir sertifika verdi. Bir de kendimden biliyorum kategorisini rahatsız edecek kadar yakın bir olay oldu. Sonbaharda bir hafta sonu çocukların oynadığı bir parkın yakınından geçerken gözüm bir adama takıldı. Onu öylece kapının yanında dikilirken görür görmez birilerinin başına feci bir iş açacağını anladım. Seslerim olsa bir tanesi onu fark eder, bağıra bağıra uyarırdı. Ama bu sefer kum havuzundan ve salıncaklardan 10 metre kadar uzakta oturmuş kadın dergisi okuduğunu ve sorumluluğundaki çocuklara pek de dikkat etmediğini bildiğim genç ana sınıfı öğretmenini uyarmayı kendim üstlendim. Sonunda adamın hapishaneden yeni çıktığı ve daha o sabah cinsel tacizci olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı. Bu sefer sertifika vermediler ama öğretmen öğrencilerine kendilerini oynarken gösteren rengarenk bir resim çizdirdi. Resmin üstüne mantık ve görüşlerin yükü altına girmemiş çocukların o mucizevi çılgınlıktaki el yazısıyla teşekkür ederiz yazmışlardı. Resmi ufacık daireme götürüp yatağımdaki duvarın üzerine astım. Hala orada duruyor. Benim hayatım bulanık kahverengi. O resim bana hayat yolunda tökezleyip buralara gelmesem görebileceğim renkleri hatırlatıyor. Böylece şu anki hayatımı aşağı yukarı özetlemiş oldum. Akıllı dünyanın sınırlarında yaşayan bir adam. Devletten gelen o mektubu almamış olsam herhalde ömrümün geri kalanını da böyle geçirir, şahit olduğum tüm o olaylara ilişkin bildiklerimi anlatma zahmetine girmezdim. Mektup şüphe çekecek kadar kalındı. Dış tarafında adım yazılıydı. Her zamanki market ilanları ve indirim kuponları arasında gösterişli duruyor, dikkat çekiyordu. Benim kadar yaratılmış bir hayat yaşıyorsanız, yok denecek kadar az kişisel posta alırsınız. Olağan dışı bir şey geldiğinde incelenmeyi çok istediği için parlar sanki. Gereksiz kağıtları atıp merakım kabarmış halde mektubu açtım. İlk fark ettiğim adımın doğru yazılmış olduğuydu. İkinci ayrımın sonu sayfa 14, devamı 3. ayrımda.